Zekeriya 11. bölüm 7. ayet şöyle yazar. Bunun üzerine kesime ayrılmış sürünün özellikle ezilenlerini güttüm. Elime iki değnek aldım. Birine lütuf, ötekine birlik adını koydum. Böylece sürüyü gütmeye başladım. Ben de boğazlanmakta olan sürüyü, sürünün gerçekten düşkün olanlarını güttüm. Kutsal kitap yorumcuları bu ayet üzerinde çeşitli ve birbirinden farklı yorumlarda bulunmaktadır. Zekeriya peygamber bu dönemde gerçekten bir çoban mıydı? Bu sadece onun verdiği bir benzetme miydi yoksa? Ya da gerçekten bu sözleri kendi hayatında yaşamış mıydı? Sanırım burada bir benzetme, örnek anlatılmaktadır. Çeşitli peygamberler zaman zaman bu örnekleme metodundan yararlanmıştır. Hezekiel bunlardan birisiydi. Anımsayacağınız gibi Hezekiel peygamber kendisini evinin içine kilitlemiş, toprağa kazıp evden dışarı çıkmıştı. Yollardaki çukurları kazılmış ama üzeri örtülmemiş su çukurlarını sizler de çok iyi bilirsiniz. Zavallı insanlar içi su dolu o büyük çukurları yol zannedip arabalarıyla çukura düşenleri herhalde haberlerde izlersiniz. Bizler çukurlara ve hendeklere alıştık ama Hezekiel peygamberin günlerinde yollara böyle çukurlar ve hendekler açmak pek görülmüş bir şey değildi. Eğer bugün birisi kendisini evinin içine kilitleyip de toprağın altından tünel kazıp dışarıya çıkacak olursa herhalde böyle bir şeyi oldukça garip karşılarız. Ama ülkemizde her şeyin olduğunu da kabul etmek lazım. Tünel kazıp hapishaneden kaçabilmişlerse evden kaçmaları herhalde çok daha basit olurdu onlar için. Hezekiel peygamber de tünel kazıp evin dışına yola çıkmıştı. Çıktığı zaman da halka bir mesaj verdi. Etrafında büyük bir kalabalık toplanmıştı. Eminim Zekeriya peygamber de buna benzer bir şey yapıyordu burada. Aşağı yukarı aynı yöntemi kullanıyordu. Diyor ki kendime bir değnek aldım, birinin adını lütuf, öbürünün adını da birlik koydum. Burada birinci değneğin asıl adı güzelliktir. Güzellik sözcüğü aynı zamanda lütuf ve iyilik anlamına da gelir. Bu çobanın elinde tuttuğu değnekti. Koyunları bu değneği kullanarak hizaya sokuyordu. Koyunlardan birisi yolunu şaşıracak ve kaybolacak olursa çoban koyununu bulunca onu sürüye bu değneği kullanarak geri getirirdi. İkinci değneğin adı ise birliktir. Bu sözcük ahit ve antlaşma ile ilgili bir sözcüktür. Bu da çobanın taşıdığı diğer bir değneği akla getirir. Bu değnek diğerine nazaran çok daha ağır ve kalındır. Vurulduğu zaman çok ciddi sonuçlar oluşturur. Çoban bu sopayı sürüye saldıran kurtlara veya hırsıza karşı kullanırdı. Zekeriya peygamber burada iki değnekten birden söz eder. Güzellik ve birlik veya lütuf ve ahit değneklerinden. Ve sürüyü güttüm der. Sanırım Zekeriya bunu resmen yapmış, sürüyü gütmüştü. Zekeriya 11. bölüm 8. ayette bir ayda 3 çobanı başımdan savdım. Çünkü ben sürüden bıkmıştım. Sürü de benden tiksinmişti der. Bir ayda 3 çobanı savdım. Bu çobanlar herhalde sahte peygamberler olmalıydı. Zekeriya 11. bölüm 9. ayette sürüye artık sizi gütmeyeceğim. Ölen ölsün, kesilen kesilsin. Geri kalanlar da birbirinin etini yesin dedim diyor. Sanıyorum ki bu ayette Zekeriya sahte peygamberler ve insanların Rab'be sunmak için getirdikleri kurbanlara karşı konuşmaktaydı. Malaki peygamberin yazılarından öğrendiğimize göre o günlerde yaşayan insanlardan bazıları oldukça cimriydi. Rab'be ondalıklarını dahi vermek istemiyorlardı. Hayvanlarını Rab'be kurban olarak sunmaya da yanaşmıyorlardı. Öyle ki birinin başka bir ineğe olup tekrar iyileşme şansı olmadığı durumlarda bu insanlar bu hayvanı hemen tapınağa götürüp orada sunakta kurban ederlerdi. Bundan sonra da ellerinde olan şeylerden birini Rab'be kurban ettiklerini düşünürlerdi. Malaki peygamber halkın bu alışkanlığını açıkça ifade etmekteydi. Bu doğru bir alışkanlık değildi. Açıkçası günahtı. Çünkü Rab'be ondalığı vermemekte günah işlemiş olmaktaydılar. Rab'be tabii ki bu insanların bu kurbanlarını yanlış niyetle sundukları kurbanlarını kabul etmiyordu. Ölen ölsün yani kurbanlarınızı aceleyle kesip boş yere harcamayın diyordu. Tanrı onları dürüst olmaya ve ilişkilerinde açık olmaya çağırmaktaydı. Zekeriya 11. bölüm 10. ayette sonra lütuf adındaki değneğimi aldım ve bütün uluslarla yapmış olduğum antlaşmayı bozmak için ve değneğimi lütfu aldım kırdım. Zekeriya peygamber burada Tanrı lütfunun çekilip alınacağını belirtmek üzere lütuf adını verdiği değneği kırdığını söyler. Anımsayacağınız üzere Tanrı İsrail halkını üzerinde yaşadıkları vaat edilen topraklara getirdiği zaman onları bereketleyeceğini vaat etmişti. Tanrı Babil sürgününden geri dönen Yahudilere de lütfuyla davranmaktaydı. Zekeriya kitabının 10. bölümünün 6. ayetinde Tanrı şöyle diyordu. Yahuda evini kuvvetlendireceğim ve Yusuf evini kurtaracağım ve onları geri getireceğim. Çünkü onlara merhamet ettim. Evet, Tanrı bütün bunları onlar için yapacaktı. Tabii onlar bunu hak ettiklerinden ya da Tanrı'ya itaat ettiklerinden değil. Onlar itaatkar olmamışlardı ama onlara Tanrı lütufla davranmaktaydı. Peki sonra ne oldu da Tanrı bu lütfunu onlardan geri çekti? Bunun yanıtı ortadadır. Tanrı hiçbir zaman yapmış olduğu bir antlaşmayı tek taraflı olarak feshetmez. Ancak bu antlaşma kusursuz bir antlaşma ise feshetmeyecektir. Ama koşullu bir antlaşmada karşı taraf kendisinden beklenen sorumlulukları yerine getirmemişse bu durumda Tanrı bu antlaşmayı haklı olarak iptal edebilir. Burada da aynen bu olmuştu. Bundan böyle Tanrı İsrail ulusuna merhamet etmeyecek, onlara lütufla davranmayacaktı. Bütün kavmlarla yapmış olduğum antlaşmayı bozmak için onu kırdım der eski çevirdi. Tanrı antlaşmamı kırdım demekle ne demek istiyordu? O ard arda yaptığı açıklamalarda kesmiş olduğu antlaşmayı asla bozmayacağını söylememiş miydi? Evet, biraz önce de söylediğim gibi koşullu yapılmış antlaşmalarda karşı tarafın itaati, tutumu ve davranışları belirleyicidir. Tanrı İsrail'i diğer uluslardan koruyacağını vaat etti. Ama buna karşılık olarak İsrail ulusu da Tanrı'nın sözüne boyun eğmeli, ona itaat etmeliydi. İsrail halkı itaatsiz olunca antlaşma kendiliğinden feshedilmiş oluyordu. Tanrı'nın antlaşmamı kırdım demesi bu anlamda değerlendirilmelidir. Bu tür koşullu bir antlaşmaya yeni antlaşma kayıtlarında da rastlanır. Örneğin Tanrı'nın Yuhanna 14. bölüm 14. ayette vermiş olduğu "Benim adımla benden ne dilerseniz yapacağım" sözü koşullu bir vaattir. Ünlü bir vaiz bir defasında genç bir vaizle birlikte yan yana oturuyordu. O sırada içeriye bir kadın da girdi ve genç vaiz bu ünlü vaize bu kadının bir zamanlar inanılır topluluğunda çok etkili hizmetlerde bulunduğunu ama sonra topluluktan ayrıldığını, onu aylar sonra ilk defa gördüğünü söyledi. Daha sonra bu ünlü vaiz o gece toplantıda Yuhanna 14. bölüm 14. ayetteki bu vaat üzerinde bir konuşma yaptı. Kadın onun bu konuşmasından oldukça alınmış bir şekilde toplantıdan sonra bu vaizin yanına gitti ve ona şöyle dedi. Sen hangi cüretle bu insanlara eğer İsa'nın adında bir şey isterlerse İsa'nın onlara bu şeyi yapacağını söyleyebilirsin. Vaizin yanıtı şuydu. Niçin böyle düşündüğünü bana neden anlatmıyorsun? Kadın aylar önce babasının çok hasta olduğunu, doktorun onun odasında bulunduğu bir anda kendisinin diz çöküp Tanrı'ya dua ettiğini ve bu ayette söylenen sözlere İmanla sahip çıktığını, yani babasının iyileşmesi için İsa'nın adıyla dua ettiğini söyledi. Peki sonra ne oldu? Doktor içeriden çıktığında babasının öldüğü haberini kendisine verdi. İşte böyle yaralı duygularla kadın bu vaize Tanrı'nın verdiği vaatleri tuttuğunu bana söyleme diyordu. Bu vaiz kadına şunu sordu. Peki bir sonraki ayeti de okudunuz mu? O ayet eğer beni seviyorsanız buyruklarıma uyarsınızdır. Sonra kadınla konuşmaya devam ederek ona şunu sordu. Yolda giderken başka birisinin adına yazılmış bir çek bulup bunu kendi hesabına bozdurmaya kalkarsan ne olur? Kadın, böyle bir şey yaparsam sahtekarlık yapmış olurum diye karşılık verdi. Onun üzerine bu vaiz ona bu ayeti gösterdi. Eğer beni seviyorsanız buyruklarıma uyarsınız. Sonra kadına, sen onun buyruklarına uyuyor musun diye sordu. Kadının yüzü kızardı. Bir yanıt vermedi ve vaiz ona, sen de aynen böyle yapmaktasın. Başka birinin adına yazılmış olan bir çeki kendi adınaymış gibi bozdurmaya çalışıyorsun dedi. Evet sevgili dostum, eğer Rabbi sevdiğimizi söylüyorsak bunu itaat ederek kanıtlamamız gerekir. Eğer tutum ve davranışlarımızla ona itaat etmiyorsak onu sevdiğimizi söylememiz tamamen boş olacaktır. Çünkü bu ayetteki vaat onu gerçekten sevenlere verilir. Zekeriya 11. bölüm 11. ayette böylece antlaşma o gün bozuldu. Beni gözleyen sürünün ezilenleri Rabbin sözünün yerine geldiğini anladılar der. Beni gözleyen sürünün ezilenleri terimi Babil'den dönen Yahudiler arasında Tanrı'ya gerçekten itaat eden ve onun sözlerine boyun eğen küçük bir azınlığa işaret eder. Sevgili kardeşim, inananlar olarak bizim için en başta gelen şey Tanrı'nın sözüne inanmaktır. Eğer kutsal kitabın Tanrı'nın güvenilir sağlam sözleri olduğuna inanmıyorsanız, İman yaşamınızda henüz büyümeye hazır olmadığınız anlamına gelir. Her şeyden önce Tanrı sözüne güvenin tam olması gerekir. Sen Tanrı'nın sözlerini okuyup çalıştıkça Tanrı senin onun sözlerine güvenini pekiştirecek ve güçlendirecektir. Kutsal kitabı okurken bazı şeylerden şüphe duyulabilir. Bazı şeyleri açıklıkla anlamayabilirsin. Hatta bazı şeylere inanmak senin için zor da olabilir. Bu gayet doğaldır. Ben de başlangıçta böyle şüphelerle başladım. Ama şimdi bu noktada değilim. Kutsal kitabın sadece Tanrı'nın sözü olduğuna inanmakta kalmıyorum ama aynı zamanda kutsal kitabın onun sözü olduğunu biliyorum. Bu nedenle İncil'in ve kutsal kitabın sağlam ve güvenilir olduğunu ispatlamaya çalışmam. Kutsal kitabı savunmaya çalışarak zamanımı boşa harcamak istemiyorum. Tabii kutsal kitabı savunmaya, geçerliğini kanıtlamaya yönelik tüm çalışmaları da gerekli buluyorum ve desteklerim de. Kendilerini bu alandaki çalışmalara veren genç vaizler için de Rabbe hamd ediyorum. Ben de ruhsal hizmetimin ilk birkaç yılında kutsal kitabın sağlam ve güvenilir olduğunu kanıtlamaya çalışıyordum. Şimdi ise o çabalarımı boşa geçirilmiş bir zaman olarak görüyorum. Size okuduğum şu örneği vermek isterim. Evinin arka bahçesindeki bir kafeste bir aslan yetiştiriyorsan, aslanı mahallenin uyuşuk kedilerinden korusun diye bir bekçi tutmana gerek olmaz. Bütün yapman gereken şey kafesin kapısını açmak olacaktır. Aslan kendisini korumak için gerekli olanı kendisi yapar. Bu gerçekten güzel bir benzetme. Ben hiçbir zaman Tanrı'nın sözlerinin gerçekliğini kanıtlamaya çalışmam. Açarım, Tanrı'nın sözlerini olduğu gibi okurum ve o sözler kendi kendini kolaylıkla kanıtlayacaktır. Hiç kimsenin Tanrı sözlerini savunması şart değildir. İncil'in ve kutsal kitabın sağlamlığını ve güvenirliğini o sözler kendileri zaten kanıtlamaktadır. Kutsal yazıları duyurmanız bence yeterli olacaktır. Zekeriya peygamber sürünün düşkünlerinin yani sürgünden arta kalanlarının çok az bir Yahudi azınlığın kutsal yazıların Tanrı'nın sözü olduğuna inandığını burada söyler. Şimdi geldiğimiz noktada iyi çoban Mesih bizlere anlatılacak ve işaret edilecektir. Onların soyundan çıkıp gelecek olan bir Mesih ortaya çıkacak ama İsrail ulusunun çok büyük bir çoğunluğu onu kabul etmeyecekti. O geldiğinde onu kabul edenlerin sayısı çok az olacaktı. İsrail ulusu gelen bu Mesih'i kabul etmediği için yargılanacak ve ceza olarak dünyanın tüm ulusları arasına dağıtılacaklardır. Bakın bir sonraki ayet Zekeriya 11. bölüm 12. ayette ne söylüyor? Onlara uygun görürseniz ücretimi ödeyin, yoksa boş verin dedim. Onlar da ücret olarak bana 30 gümüş verdiler der. Bu çok çarpıcı bir şekilde gerçekleşmiş olan çok önemli peygamberlik sözlerinden bir tanesidir. Bakın Matta bu doğrultuda Matta 26. bölüm 14 ve 15. ayetlerde ne yazıyor? O sırada 12'lerden biri adı Yahuda İskariot olanı başkâhinlere giderek onu ele verirsem bana ne verirsiniz dedi. 30 gümüş tartıp ona verdiler. Buradaki ücret Zekeriya'nın bildirdiği ön bildirdeki ücretle tamamıyla aynıdır. Buradaki başkâhinlerin Yahuda İskariot'a çok fazla para vermek istemeleri oldukça ilginçtir. Herhalde İskariot bu parayı elde edebilmek için bayağı bir pazarlık yapmış olmalıydı. Onlar da ücret olarak bana 30 gümüş verdiler diyor. Yine Matta 27. bölüm 9 ve 10. ayetlerde oldukça ilginç olan başka bir şeyle daha karşılaşmaktayız. Bu ayetlerde şöyle yazar. Böylece peygamber Yeremya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelmiş oldu. İsrail oğullarından kimilerinin ona biçtikleri değerin karşılığı olan 30 gümüşü aldılar. Rabbim bana buyurduğu gibi çömlekçi tarlasını satın almak için harcadılar der. Yeremya peygamber kitabının 18 ve 19. bölümlerinde çömlekçinin tarlasıyla ilgili olarak çok ayrıntılı bilgiler vermektedir. Zekeriya 11. bölüm 13. ayette Rab bana çömlekçiye at dedi. Böylece bana biçtikleri yüksek değerin karşılığı olan 30 gümüşü alıp Rabbin tapınağındaki çömlekçiye attım der. Burada geçen o yüksek değer bazı tercümelerde o büyük paha diye geçer. Satın alınan şeyin çok pahalı olduğu anlatılırken kullanılan bir terimdi bu. Onunla bana paha biçtikleri neyle paha biçmişlerdi? 30 parça gümüşle. Şimdi şöyle bir canlandıralım gözümüzün önünde. Bu adamlar İsa için çok az bir para verdiler. İsa'yı ellerine teslim eden kişiye öyle yüksek miktarda astronomik rakamlarla 1-2 milyon dolar vermeyi vaat etmemişlerdi. Sadece 30 gümüş vermeyi kabul ettiler. İsa Mesih onlar için işte bu kadar ucuzdu. Peki Yahuda İskariot İsa Mesih'i ele vererek elde ettiği bu 30 parça gümüşle ne yaptı? 30 parça gümüşü aldı ve onları Rabbin evinde çömlekçiye attı. Bu sözlerle neler söylenmek istendiği konusunda çeşitli görüşler bulunur. Bazı yorumcular çömlekçiye attı terimini hazineye bıraktı diye yorumlayabilirler. Evet Yahuda İskariot tapınağa gelip elindeki gümüşleri oraya attı. Ama İncil kayıtları konuyla ilgili gelişmeleri daha sonra bakın Matta 27. bölüm 6 ve 7. ayetlerde nasıl anlatır? Paraları toplayan başkâhinler kan bedeli olan bu paraları tapınağın hazinesine koymak doğru olmaz dediler. Kendi aralarında anlaşarak bu parayla yabancılar için mezarlık yapmak üzere çömlekçi tarlasını satın aldılar. Zaten Zekeriya'da ben 30 parça gümüşü aldım ve Rabbin evindeki çömlekçiye attım demişti. Bu bir rastlantı olamazdı. İşte bu ayet kutsal yazılardaki en çarpıcı, en etkili ayetlerden birisidir. Bu olay olmadan Yüzyıllar öncesinde Zekeriya peygamber tarafından söylenen bu sözler, İsa Mesih'i ele veren Yahuda İskariot'un yaşamında tek tek gerçekleşmiştir. Peki çömlekçinin tarlası denilen şey nedir? Adı üstünde çömlekçiye ait olan bir toprak parçasıydı. Çömlekçi şarkının üzerindeki çamur parçasına şekil verip onu bir çömlek veya bir kap haline getirmek istediği zaman elindeki bu çamur onun istediği kıvamda bir çamur değilse veya ona istediği biçimi veremiyorsa bu durumda çömlekçi bu çamuru alır ve tarlasına geri atardı. Bu çamur onun amaçlarına hizmet eden türden bir çamur olmadığından yararsız olarak geldiği yere geri dönerdi. Yeremya'nın peygamberliklerinde Tanrı kendisini bir çömlekçiye benzetir. Tanrı çamuru yani insan soyunu eline alıp çömlekçi çarkının üzerine koyar ve ona aklında olan biçimi verir. Ama bu çamurun kendisini onun ellerine teslim etmesi, bırakması gerekir. Ona itaat etmeyen, onun kullanamayacağı bir çamur hiçbir işe yaramayacağından çömlekçinin tarlasına geri atılır. Çünkü o bu çamur parçasıyla hiçbir eser ortaya çıkartmaz. İsa Mesih'in ele verilişi için başkâhinlerin biçtikleri paha 30 parça gümüş gerçekten ilginç bir karardır. Yahuda İskariot İsa'yı ele verdiğine pişman olduktan sonra tapınağa geri gitmiş ve elindeki bu gümüşlerin hepsini tapınağın ortasına fırlatmıştı. Bunun üzerine Yahudi başkâhinler kan pahası olarak ödenmiş olan bu paraya el sürmeyecek kadar dindar oluvermişler ve bu parayla yoksulların gömülmesi için çömlekçinin tarlasını satın almışlardı. Sevgili dostum, Rab İsa Mesih bu çömlekçinin tarlasında uzun, evet gerçekten çok uzun bir zamandır çalışmaktadır. O tarlayı satın almıştır. Ama 30 parça gümüş parayla değil, çok daha değerli, paha biçilmez bir karşılık ödeyerek, kendi kutsal kanını akıtarak o tarlayı satın aldı. Bizim üzerinde yaşadığımız dertler, sıkıntılar, acılar ve gözyaşlarıyla dop dolu bu dünyamızı satın alabilmek için o çok büyük bir ücret ödedi. Çömlekçi bugün Rab İsa Mesih'tir. Bizlerse onun ellerinde şekil verilmeyi bekleyen birer çamur gibiyiz. Çok sayıda insan tarafından reddedildiği bu günlerde dahi o çalışmasına devam etmektedir. Zekeriya 11. bölüm 14. ayette sonra Yahuda ile İsrail arasındaki kardeşliği bozmak için birlik adındaki öteki değneğimi kırdım der. Bu ikinci değneğin de kırılması çoban ile sürüsü İsrail arasındaki bağların nedenli koptuğunu göstermektedir. Tanrı bu sözlerle şöyle der. Sen beni ele verip sattığın çamura gerilmem için beni ulusların eline teslim ettiğin zaman ben de senin bu yaptıklarına karşılık olarak seninle yapmış olduğum antlaşmamı bozdum. Romalı başkomutan Titus pek yakında ordularıyla birlikte Yeruşalim'de olacak ve kentinizi yerle bir edip sizi ülkenizden kovacak ve sizi dünya uluslarının arasına dağıtacaktır. Evet, Yahudi ulusunun beklediği Mesih geldi gelmesine ama Yahudiler onu kabul etmedi. Bu nedenle Yahudi ulusu hala bugün bile dünya uluslarının arasında dağınık bir şekilde yaşamaya devam etmektedir. Zekeriya 11. bölüm 15. ayetten itibaren Mesih karşıtı olan akılsız çoban konu edilir. Zekeriya 11. bölüm 15. ayette Rab bana, sen yine akılsız bir çoban gibi donat kendini dedi, diyor. Öyle inanıyorum ki bu da Zekeriya peygamberin sergilediği başka bir benzetmeydi. Zekeriya yine bir çobandan bahsetmektedir. Zekeriya 11. bölüm 16. ayette ülkeye öyle bir çoban atacağım ki itiklere bakmayacak, dağılmışları aramayacak, yaralıları iyileştirmeyecek, sağlamları beslemeyecek. Ancak semiz koyunların etini yiyecek, tırnaklarını koparacak der. Zekeriya peygamber burada 30 parça gümüş karşılığında satılan, düşmanlarının eline teslim edilen, daha sonra Romalıların çarmıhında can veren iyi çobanı daha önce anlattı. Aslında bu iyi çobanın üzerine asılarak öldürüldüğü çarmıh, Tanrı kuzusu İsa Mesih'in dünyanın günahlarını kaldırdığı bir tür mezbaa oldu. İsa Mesih koyunları uğruna kendi canını feda eden iyi çobanımızdır. Şimdi de Zekeriya peygamber burada tarih sahnesinde çok daha sonra çıkacak olan akılsız çobanı tanıtmaktadır. Buradaki akılsız çoban Mesih'e karşı harekete geçecek olan şeytanın oğlu niteliğindeki Antikrist'tir. Mesih'in yeryüzüne gelişi ile Mesih karşıtının yeryüzüne gelişi arasında kalan zaman Zekeriya'yı pek ilgilendirmemektedir. Zekeriya burada Babil sürgününe giden Yahudilerin İsrail'e geri dönenlerine peygamberlik yapmaktaydı. Eğer Zekeriya'nın kendi çağına göre ileride olacak olan ve bugün bizim yaşadığımız çağa olan lütuf çağını, kilise dönemini düşündüğünü sanıyorsanız yanılırsınız. Akılsız çoban, Tanrı kilise ile ilgili amaçlarını tamamladıktan ve tekrar İsrail halkına geri döndükten sonra gelecektir. Mesih karşıtı bu kişinin insanlarla nasıl bir ilişki içerisinde bulunacağı bakın bu ayette açıkça dile getirilir. Kovulmuş olanları yoklamayacak, ziyaret etmeyecek, dağılmış olanları aramayacak ve hasta olanları iyileştirmeyecek, sağlam olanı beslemeyecek ancak semiz koyunların etini yiyecek ve tırnaklarını kopartacaktır. Mesih karşıtı bu çoban sürüyü darmadağınık edecek ve onları etleri için öldürecektir. Koyunlar için kendi canını feda eden iyi çoban karşısında ne kadar kötü bir çobanla karşı karşıyayız. Rab İsa Mesih Yuhanna 5. bölüm 43. ayette ben babamın adına geldim ama beni kabul etmiyorsunuz. Oysa başka birisi kendi adına gelirse onu kabul edeceksiniz der. Şunu açıklıkla söyleyebilirim ki bugün yeryüzü Mesih karşıtının gelişine hazır bir duruma geldi. Yıllar önce Rabbin işine başladığım ilk yıllarda Mesih karşıtının gelişinin birkaç asır daha sürebileceği izlenime hakimdi. Ama aradan geçen yıllardan sonra etrafıma şöyle bir baktığımda yeryüzünün Mesih karşıtı o şeytani kişinin gelişine hazır bir duruma geldiğini görebiliyorum. Yanlış anlaşılmasını istemem. Mesih karşıtının hemen yakında geleceğini söylemiyorum. Bu benim işim de değil zaten. Onun ne zaman geleceğini Tanrı biliyor. Ama şunu iyice biliyorum ki eğer bir kimse doğru niteliklere sahip olarak ki Mesih karşıtı tüm bu niteliklere sahip olarak gelecektir, gelecek olursa ve bu kişi yeryüzüne barış, refah, zenginlik ve huzur getirecek olursa, dünya insanları bu kişiyi hemen kabul edecek, el üstünde tutacaktır. Bu kişinin cennetten mi yoksa cehennemden mi geldiğini sorgulamazlar. Eğer bir kimse insanların aradığı, özlediği şeyleri onlara verirse, o kişiler bu kişiyi başlarına taç yaparlar. Bu dün böyleydi, bugün de böyle. Ve biliyorum ki eğer Mesih karşıtı kişi bu çağda yeryüzüne gelecek olursa, insanlar buna hiç şaşırmayacaktır. Çünkü insanlar kötü niyet ve işleriyle yeryüzünün bu kişinin gelişi için çoktan hazır duruma geldiğini farkında değiller. Onun gelişine daha çok yıllar olabilir ama söylediğim gibi, ben hizmete başladığım ilk yıllarda olmayan bir hava bugün Mesih karşıtının gelişi için oldukça elverişli bir duruma geldi. Zekeriya 11. bölüm 17. ayette sürüyü terk eden değersiz çobanın vay haline, kılıç kolunu ve sağ gözünü vursun, kolu tamamen kurusun, sağ gözü kör olsun der. Sürüyü bırakan değersiz çobandan bahsediliyor burada. Bu çobanın hiçbir değeri yoktur. Büyük bir yalancı, büyük bir sahtekardır. Kendisi İbranice alanında büyük bir uzman olan Dr. Merrill Unger'ın bu ayet konusundaki tercümesi şöyledir. Vay başına değersiz çoban, sürüyü bırakıp giden, kılıç onun kolunun üzerinde ve sağ gözünün üzerinde olsun. Onun kolu bütünüyle kuruyacak ve sağ gözü bütünüyle kör olacaktır. Bu akılsız çobanın hiç kimseye bir yararı olmayacaksa da tüm dünya onu izleyecektir. İsrail ulusu kendilerine vaat edilen iyi çobanı reddettiği zaman bunun bir cezası olarak yeryüzünün diğer ulusları arasına dağıtılmıştı. Bunun gibi İsa Mesih'in duyurduğu iyi haber, İncil, Yeruşalim'den başlayarak dünyanın tüm uluslarına duyurulmaktadır. Bundan sonra bir sahte çoban ortaya çıkacak. Değersiz biri olsa da insanlara çok büyük vaatlerde bulunacaktır. Bu kişi güçlü bir politikacının görünümünde ortaya çıkacak ve insanlığa hem de kutsal kitapta bulunan hem de bulunmayan hemen hemen her şeyi vermeyi vaat edecek, böylece çok sayıda insanı kendisine bağlayacaktır. Sürüyü bırakan değersiz çobanın vay başına diyor. Burada geçen vay başına sözcüğünün İbranicesi olan hoy sözcüğü yaklaşmakta olan bir sıkıntıyı belayı dile getirir. Kılıç onun kolu üzerinde ve sağ gözü üzerinde olacak. Onun kolu büsbütün kuruyacak ve sağ gözü kör olacak. Bu ne demek? Bu sahte çoban kuzulardan hangisi daha besili, daha sağlıklı, hangisi daha güçlü diye öğrenmek amacıyla gözlerini kullanmıştı. Kollarını da sürüye gelebilecek tehlikelerden korunmak için kullanması gerekmekteydi ama o bunların hiçbirini yapmadı. Sürüyü koruyup kollayacağına gözleri ve kollarını sürünün kötülüğü için kullanmayı tercih etti. Bu nedenle Tanrı onun ceza alacağını duyuruyordu. Bu sahte çobanın sağ gözü çıkarılacak ve kolu kesilip atılacaktır. Vahiy kitabında Tanrı'nın sahte çobanı Mesih karşıtı olan kişinin yargılanışı anlatılır. O büyük ejder şeytan yargılanıp gönderilmeden önce ilkin ateş gölüne bu sahte çoban Mesih karşıtı olan kişi atılacaktır. Dünyanın sonlarına doğru yaşanılacak olan büyük sıkıntı dönemini doğruğa bu sahte çoban Mesih karşıtı çıkartacaktır. Sıkıntı döneminin başlarında İsrail ulusu Mesih karşıtı bu sahte çobanın kendilerine vaat edilmiş olan iyi çoban olduğu yanılgısına kapılacak ama onun güçsel karakterini keşfettikleri zaman o çoktan yeryüzünün hakimi diktatörü durumuna gelmiş olacaktır. Bundan sonra dünya ülkelerinin orduları İsrail'e Yeruşalim'e karşı saldırı hareketine girişecekler ve her bir yönden İsrail'e saldırı gerçekleşecektir Kutsal Kitab'ın peygamberlik sözlerine göre.